Ayrım 8.
Bu mektup Fransa'ya gitmeden yeni şehzade ya da sultan doğmuş olacaktı kesinlikle. Ne kadar hızlı giderse gitsin, mektubu alan bu uzak ülke kraliçesi, içinde yazanları bir sır olarak saklayamayacaktı. Ama Safiye, hayatında bir kez bile yüzünü görmediği bu kadına, niçin kendisiyle ilgili bu çok özel konuyu açıyordu? Üstelik bundan İsmihan'a hiç söz etmeden. Ne yazık, bu şaşırtıcı haberi İsmihan'a söyleyemeyecektim. Onun kalbinin kırılmasını göze alamazdım. Safiye kalemini yeniden sivriltti ve yazmaya devam etti. Benim Ayşe ile sizin Herkül ne müthiş bir ikili oluşturabilir. Aslında aralarındaki yaş farkı Elizabeth ile oğlunuzunkinden çok daha az ve bunun bir Protestan-Katolik çatışmasına yol açmayacağı da kesin. Paris ile Konstantinopolis arasındaki her şey bu evlilikle toza döner. Sizin papazların bunu onaylamayacağını biliyorum. Tabii ki buradaki müftülerin olumsuz tavırlarından söz etmek de yersiz. Ama yine de hayali bile güzel değil mi? Ve Mehmet var sizin Margot'unuz için. Burada müftüler erkeklerin yabancı kadınlarla evlenmesine karşı değiller. Hatta bunu özendiriyorlar bile. Kadınların inançlarını aldırdıkları yok. Oğlumun başka odalıklar ve cariyeler almayacağı konusunda size söz veremem. Buradaki dini uygulamaları biliyorsunuz. Margot biraz sıkılıp sinirlenebilir ama biliyorum ki gençler biraz incinse de sizin yapınız buradaki avantajları kolaylıkla anlar. Dirayetli hanımefendi, siz bana bunların en baştan planlanmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu öğrettiniz. Burada ilk yapılması gereken şey Mehmet'in sünnet olması. Bu gerçekleşmeden Müslümanlar onu bir erkek olarak kabul etmiyorlar. Ve tabii bundan önce evlenmesi de söz konusu olmuyor. Safiye'nin Müslüman adetlerini nasıl kendine uyduracağı konusundaki bölümü okuyamadım. Belkıs yarım sayfadan fazla övgü ve selam yazmıştı. Şimdi de Hüma ile ilgili olarak yazılması gereken kısa bir bölüm için bekliyordu. Bekledi, bekledi, sonra "Umarız bu mektup size her anı yıllar kadar değerli kraliçeye Ağustos ayında ulaşır." diye bitirdi. Safiye aldırmadan yazmaya devam ediyordu. Artık ışık yetersizleşmişti. Son satırları görmekte zorlanıyordum. Zaten o da bitirip mektubun kenarlarını kıvırmıştı. Belkıs bu arada mektubun mürekkebini kurutmak için baştan aşağı altın yaldızlı bir tozla adeta yıkıyordu. Bu öylesine etkileyici bir manzaraydı ki eğer ışık yeterli olsa bile sanırım Safiye'nin mektubuna bakamazdım. Sonra kız kağıdı rulo yaptı ve altın tozunun fazlasını bir sonraki mektupta kullanmak üzere bir tasa silkeledi. Ama alıcı mektubu açar açmaz ortalığa saçılacak yeterince altın yaldız vardı kağıdın üzerinde. Safiye kendi mektubundaki mürekkebi kurutmak için ince kum kullandı. Kağıdı bildiğim gibi batı usulünde çabucak katladı. Belkıs bekliyordu. Bunu kendi yazdığı mektubun içine koydu ve mühürü bastı. Bal mumundan yapılmış yasemin kokulu mühür soğuyup tuğra işareti ortaya çıkmadan kız yanındaki kutuyu açtı ve elini daldırıp bir avuç değerli taş çıkardı. Bunların arasından küçük ama çok güzel kesilmiş 3 yakut ve 1 elmas seçti. Bunları da mührün üzerine yerleştirdi. Taşları öylesine yerleştirmişti ki mühür sanki içinde kuşlar olan bir kafese benzemişti. Genç kız hiç düşünmeden kendi durumunu yansıtan bir eser çıkarmıştı ortaya. Hemen ardından Nurbanu aniden haber vermeden Safiye'nin odasına bir hışımla daldı. Öfke içindeydi. Bahçede onu görünce sevinçle bağıran Gülruha bile aldırmamıştı. Bu da ne demek oluyor? Nurbanu'nun siyah gözleri mücevher gibi parlıyordu. Onun giysilerinin aşırı zenginliği bende daima bir acıma duygusu uyandırıyordu. Sanki hayatının eksikliklerini bunlarla kapatmaya çalışıyor gibiydi. Ne demek oluyor haremin en gözde kadını? Safiye'nin bu konuşma biçiminin ne anlama geldiğini biliyordum. Mutlaka yine masum rolünü oynarken binbir entrika geçiyordu aklından. Sen Mehmet'i sünnet ettirmeyi planlıyorsun. Evet. İkisi bu konuda kozlarını paylaşamıyordu. Biri Şehzade Mehmet'in annesiydi, diğeri ise babaannesi. Çocuğun söylendiği gibi erkek oluşunu sağlayacak olan bu olay tüm geleceği için çok önemliydi. Her ne kadar Safiye bu konudaki planlarını burada, doğuda saklasa da batılı bir kraliçeye çoktan açıklamıştı ve ben bile neredeyse bunların tümünden haberdar olmuştum. Safiye Belkıs'a mektubu alıp gitmesini işaret etti. İçeri giren kadına, aşığının annesine fazla bir saygı ve ilgi gösterdiği söylenemezdi. Gazanfer diğer mektupları yerlerine ulaştırmanın peşinde olmalıydı. Aksi takdirde Nurbanu da Hüma gibi asla içeri giremeyebilirdi. Baffo'nun kızı, "Efendim, şehzademin babası gereken izni verdi ve işlemler çoktan başladı," diye devam etti konuşmasına. İsmihan odadaki gerilimi azaltabilmek için üvey annesine gülümsediyse de bu bir işe yaramamıştı. Nurbanu tekrar patladı. "Eminim, müneccimlere bile danışmamışsındır." Müneccimlere danışıldı. Safiye sanki karşısında bir duvar varmış gibi davranıyordu. Sesi her türlü duygudan yoksun, kupkuru çıkıyordu. En uygun zamanın bugünden sonraki 15. gün olduğunu söylediler. 2 hafta mı? Bu yeterli bir zaman değil. Bence çok yeterli. O güne kadar havada düzelir. Asla yeterli değil, diye tekrarladı Nurbanu. Müneccimler bundan sonra en azından 1 yıl boyunca uygun bir tarihin olmayacağını söylediler. Bir şehzadenin sünnet düğünü için nasıl 2 haftada hazırlanabiliriz? Eğer zamanımızı boş laflarla tüketirsek tabii hazırlanamayız. Belkıs'ın arkasından anlamlı baktı. Ben şahsen bugün çok önemli işler yaptım ve şimdi de izin verirseniz, önceden yapılacak şenlikler, yabancı elçilerin davetleri, alınacak hediyeler, sen kendini ne zannedersen et, bu benim umurumda değil, mucize yapacak halin yok. Torunum, Allah ona uzun ömürler versin, zavallı bir yoksulun, bozkırda dolaşan yabani bir Türk'ün oğlu gibi mi sünnet edilecek? Hiçbir Osmanlı şehzadesi böylesine az bir ilgiyle büyütülmemiştir. Her şey halledilmiştir. Safiye saçlarını şöyle bir savurdu. Benim efendim bir karar verdi. Senin Selim'in gibi değildir o. Ve Murat bunun babasını da memnun edeceğini düşünüyor. İstanbul'a son geldiğinde ben de şehzademi çok memnun etmiştim. Safiye yeleğinin inci düğmelerine uzanıp birini çözdü. Yüzü neredeyse elle tutulacak kadar gerçek olan hoşnutluğundan ötürü kızarmıştı ve bu onun güzelliğini arttırıyordu. Şu anda yalnızca ikimizin bildiği gerçeği düşündüğünden emindim. Nurbanu'nun yanaklarının da bundan aşağı kalır tarafı yoktu. Ama bunun nedeni öfkeydi ve kınayla turunculaşan saçları şimdi yüzünün kızıllığıyla öylesine bir bütünlük içindeydi ki insan kadının tüm başının bakırdan yapılmış olduğunu düşünebilirdi. Ve sen hala ait olduğun yere, oğlumun yanına, Manisa'ya gitmiyorsun öyle mi? Niye gidecekmişim? Nasıl olsa o sık sık buraya gelmekten şikayetçi değil. Sende bir parça bile utanma yok. Senin gönlünü hoş etmek uğruna görevlerini ihmal etmesi hiçbir şey demiyor sana. Hayır, hiç utanmıyorum. Ve bunda da utanılacak bir şey görmüyorum. Ayrıca Murat, onun haklarını gözetecek birinin burada, İstanbul'da olmasından çok hoşnut. Onun burada bir de içi yanan anası var. Eliyle kalbine sanki orası ağrıyormuş gibi vuruyordu. Benim isteklerimi yerine getirmekte bu kadar çabuk davrandığına bakılırsa bu konuya fazla inanmadığı kesin. Şu barbarca adetin bir an önce yerine getirilmesi gibi. Seni dinsiz kız seni. Tabii ki bu yapılacak ama küçücükken değil. Eğer Osmanlı'nın varisi sünnet sırasında ağlarsa bunun ne anlama geleceğini biliyor musun sen? 12 ile 14 arasında yapılmalıdır sünnet. Doğrusu budur. Böylelikle ağlamaz ve o büyük utançtan da kötü işaretten de kurtulur. Ama benim küçük tatlı oğlumun erkekliğe attığı ilk adımda gözyaşları içinde göğsüme yaslanması benim için çok daha anlamlıdır. Gözyaşlarımı? Bugüne kadar onun gözyaşlarının seni rahatsız etmek dışında bir işe yaradığını görmemiştim. Mükemmel anne. Şu kesin, onun sığınmak için gideceği son insan sensin. Daha büyük çocuklarda bile ağlamanın iltihaplanmaya karşı iyi geldiğini duydum. Senin tek derdin neredeyse daha süt dişleriyle dolaşan Mehmet'i bir an önce sünnet ettirip onun aracılığıyla iktidarını sağlamlaştırmak. Safiye bunu inkar etmeye kalkmadı. Eh, sonunda ben onun annesiyim, dedi. Benim oğlumun senden önce nasıl bana bağlı olduğunu unutma. Bir gün gelecek senin oğlun da nankör bir orospunun peşinden gidip seni bir kenara atacaktır. Benim bulacaklarım önceden adam edileceklerdir, bundan emin olabilirsin. Sana da yapılması gereken buydu. Nurbanu tehditkar gözlerle gelinine bakmayı sürdürüyordu. Senden başka bana karşı olan yok ve eğer ben bir gün oğlumu kaybedeceksem, Allah esirgesin, o zaman böyle bir belaya uğramadan önce bu sünneti yaptırmak çok daha akıllıca olur. Bunlar olurken İsmihan benim bile duymakta zorlandığım birkaç sakinleştirici söz söylemeye çalışmıştı. Ama artık onun bu ortamda daha fazla kalmasına katlanamazdım. Kulağına eğilip artık eve gitmeyi düşünüp düşünmediğini sordum. Şimdi değil, diye mırıldandı. Gidip Ayva'dan ağrılarım için ilaç istemeliyim. Hanımımın neden bu kadına kendi sağlığını ve çocuklarınkini körü körüne emanet ettiğini bir türlü anlayamıyordum. Başka birini rahatlıkla bulabilirdi. Bana kalsa ilk ölü doğumdan sonra bunu yapardım. Bunun üzerine iki ölü bebek daha gelip geçmişti ve hala inatla Ayva'nın peşi sıra dolanıyordu. Eğer bunları ona söylesem eminim, haydi Abdullah, bana gül ruhu o kazandırdı, diyerek lafı ağzıma tıkardı. Sağlık için ödenen ne pahalı bir bedel. Böyle cevaplayabilirdim onu. Öylesine bir tevekkül duygusu vardı ki onda, her şeyi buna göre yorumlardı. Herkes sarayda bu ebeyi kullanır, derdi daima. Ve Ayva'yı Allah'ın elinde olan şeyler için suçlayamayız. Kendi kendimi, eğer bir işte büyü varsa onu çözmek için de yine bir büyücüye gidersin, diyerek yatıştırmaya çalıştım. İsmihan'ın giderek solgunlaşan yüzü bana bunun zamanının geldiğini söylüyordu. Aslında gün boyunca yüzünde hastalıklı bir ifadeyle oturup durmuştu. Gidip bunun çaresine bakmalıydık bir an önce. İzlemek zorunda kaldığı bu ağız dalaşı yüzünden ağrıları artmış olmalıydı. Ona kolumu uzattım ve haydi o zaman seni şifahaneye götüreyim, dedim. Aslında oraya kadar gidebileceğimden emin değilim, dedi. Ayva'yı son görüşümü hatırlamıyor musun? Hatırlıyordum. O kadının o büyücü gibi bakışlarını da, sesindeki acımasız tonu da, hatta belki onda hissettiğim korkuyu da. Aslında o haşin kadının İsmihan'dan korkmak için nasıl bir nedeni olabilirdi? O zaman ben gideyim, dedim. Çok iyisin Abdullah. Burada kendi başına kalabilir misin? Endişeyle atışıp duran iki kadına baktım. Sesleri giderek yükseliyordu. Bu patırtının arasında zavallı küçük Ayşe'nin nasıl olup da hala uyuyabildiğine şaşıyordum. O lokum mutlaka haşhaşlı olmalıydı. Önce seni tahtırevana götüreyim, dedim. Kalacağım, diye cevapladı İsmihan. Üvey annesiyle yengesini barıştırmak için bir denemede daha bulundu. Bundan da hayır çıkmayınca önündeki kaymaklı baklavayla ağzını doldurdu. Ne zaman sıkılsa ve kendini çaresiz hissetse hep bunu yapıyordu. Kapı ağzında Gazanfer'le karşılaştım. Yüzü kızarmıştı ve nefes nefeseydi. Herhalde gürültüyü koridorlardan işitip koşa koşa buraya gelmişti. Demek ki götürdüğü mektupların alıcıları sarayın içindendi. Artık bu konuda kafamı yoracak halim kalmamıştı. Ona, ''Senin hareminin huzuru bu mu hadım?'' dercesine anlamlı anlamlı baktım. ''Burada hanımımı bırakarak ciddi bir tehlikeyi göze alıyorum, bunu biliyor musun?'' Adamın kocaman gölgesinde minik gül ruhu gördüm. Avludaki kapıya minik elleriyle vurarak bağırıyordu. ''Yenge, anneanne, yenge, anneanne.'' İsmihan'a seslenip, ''Ben Gülruh'u da yanıma alıp gidiyorum.'' dedim. ''Olur Abdullah.'' diye cevap geldi içeriden. Ama hadım beni durdurmaya çalışıyordu. ''Bunu yapmanın doğru bir şey olduğunu sanmıyorum kardeşim. Gülruh'u Ayva'nın yanına götürmek çok doğru ve akıllıca görünmüyor bana. Harem huzuru dediğin bu kedi köpek dalaşının içine birden fazla hanımımı bırakacak halim yok.'' dedim. ve Gülruh'u kucağıma alıp olabildiğince hızlı adımlarla oradan uzaklaştım. Seslerden uzaklaşır uzaklaşmaz Gülruh yere inmek istedi. Onu bırakıp yumuşacık, küçük elini tuttum ve yürümeye başladık. İsmihan benim bir türlü anlam veremediğim bir biçimde çocuğa bedeninden çok daha büyük giysiler diktiriyordu. Bunun nedenini ise nasılsa büyüyecek diye açıklamaya çalışıyordu. Gülruh'un ayağındaki terlikler de işte bu anlayışın sonuçlarıydı ve o koca terlikler şimdi uzun, mermer koridorlarda kötü ruhları kaçırmak üzere tekrarlanan bir dua gibi tıkırdıyordu. Haremin koridorları bir sağa bir sola, bir aşağı bir yukarı kıvrılarak sonsuz gibi uzayıp gidiyordu. Sanki devleşmiş bir sarmaşığın karma karışık dallarıydı bunlar ya da bir zamanlar Safiye'nin bana söylediği gibi mermer canavarın karnının içi. Bir yerden bir yere gidebilmek için en azından iki farklı yol vardı. Böylece görmek istediğinizi görebilir, görmek istemediğinizden kendinizi sakınabilirdiniz. Şifahaneye giden daha uzun yolu tercih etmiştim. Böylece elimden geldiğince neredeyse tüm haremin hizmetçisinden kalfasına kadar kelime kelime dinlediği kavgadan Gülruh'u uzak tutmayı deneyebilirdim. Bir yığın kapıyı geçtik. Kimi kemerli, kimi karemsi, kimi küçük, kimi büyüktü bunların. Upuzun koridorların sonlarında fare deliği gibi duruyorlardı. Artık kadınların sesleri iyice kesilmişti. Bunun yerine erkek çocukların seslerini duyuyorduk. Hepsi bir ağızdan ama değişik tonlamalarda, değişik hızlarda ve kim bilir belki de değişik kelimeleri Arapça tekrarlayıp duruyorlardı. Kur'an öğreniyordu çocuklar. Burası şehzadeler odasıydı. Devşirme çocukların çok parlak olanları da gelecekteki efendileriyle birlikte bu odada eğitim alıyordu. Mehmet de burada diye bağırdı Gülruh. Elimi çekiştirip duruyordu. Onunla birlikte sesleri dinledim. Evet o dedim. Allah uzun ömürler versin o. Oraya giremeyiz dedi. Evet giremeyiz ama istersen ona senden bir selam götürürüm. Ben bir kızım. Bunu son derece kesin bir şekilde söylemişti. Kahverengi gözleri aklından bir şeyler geçirdiğini belli ediyordu. Şehzade Mehmet'e selamını götüreyim mi? Ama Abdullah. Evet canım, sen nasıl oluyor da benimle birlikte olabiliyorsun? Ben daima seninle birlikte olacağım derken ona acı acı gülümsüyordum. Ama sen erkek değil misin? Uygun bir cevap verebilmek için susmam karşısında o konuşmasını, daha doğrusu sorularını sürdürdü. Nasıl hem benimle hem de Mehmet'le beraber olabiliyorsun? Babamla birlikte dışarı çıkabiliyorsun ve annemle dolaşıyorsun. Nasıl? Küçücük aklıyla doğruyu arıyordu. Bu içgüdüsel bir şeydi. Sonunda çok basit bir cevap verdim. Hayatım, ben bir hadımım. Hadım ne demektir? Hadım, bana denir ve çektiklerim. Bunlar şu anda küçük bir çocuğa verilecek cevaplar değildi. Hizmetkar demektir dedim. Ama herhangi bir hizmetkar değil. Yine kesin bir ses tonuyla konuşmuştu. Uzun, kürklü giysileri olan sakalsız bir hizmetkar. Annem gibi memeleri de yoktur. Çenemdeki 2-3 tüyü utançla ovaladım ve evet dedim. Safiye yengem, Mehmet'in sürlet, kelimeyi bulmaya çalışıyordu. Bulamayınca sıkılıp bunun yerine kesilme kelimesini yakıştırdı. Mehmet erkek olsun diye kesilsin istiyor. Bu doğru. Ama kesilene kadar gelip benimle oynayabilir. Bu da doğru. İçim rahatlamıştı. O korkunç konudan uzaklaşıyordu. Seni hiç kesmediler mi? Hayır, yanılmıştım. Yine başlamıştı. Bu yüzden mi her istediğini yapabiliyorsun? Ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Kesildim tatlım, dedim yavaşça. Yalnız çok daha fazla kesildim ben. Şehzade Mehmet'in kesileceğinden çok çok daha fazla. Bu yüzden de hadımım. Susmuştu. Bir iki adım attık, durdu. Beni keser misin? Tatlım, o nasıl söz? Beni de seni kestikleri gibi kes. O zaman ben de senin gibi dışarı çıkabilirim, içeri girebilirim. Bunu istiyorum. Külçeleşen bacaklarım sanki bedenimi taşıyamayacak hale gelmişti. Sarılıp onu kucağıma aldım ve sıkıca bağrıma bastım. O güzelim minik başı göğsüme dayadım. Daha şimdiden kadın kadın kokmaya başlamıştı saçları. Hayatın benden çaldığı açlık, bu küçücük kıza duyduğum sevgiyle yatışıyordu artık. "Bunu yapamam bir tanem," dedim. "Sen bir hizmetkarsın, sana emrediyorum." Beni öfkeyle itti, aşağı indi, koca terlikleriyle benden kaçmak istiyordu. "Yoksa seni köle pazarına yollarım." Çocuğun büyükleri taklit ediş biçimi çok komikti. Kendimi tutamadım ve ağlayacağım yerde güldüm. "Senden ayrılmak benim için ölüm demektir ama yine de seni kesemem," dedim. Bir an aklımdan tecavüz kelimesi geçti. İsmihan bana bir zamanlar bunun bir erkeğin başına gelebilecek felaketlerden daha beter olduğunu, çünkü tekrarlanabileceğini söylemişti. Gülruh'un bu kadın hayatının gerçekleriyle ezilmesini istemiyordum. Yaşadığım sürece onu böyle sıkıntılardan uzak tutmaya o an yemin ettim. Küçük Gülruh sanki aklımdan geçenleri sezinlemişti, en azından bir bölümünü. Sanıyorum aklımdan annesi geçince bakışlarım yumuşuyordu. "Anneme söylemeyiz," dedi. "Cesur olurum, söz veriyorum. Ağlamayacağım, çok ağlamayacağım." Gülüşüme gözyaşlarım karışıyordu ve net göremiyordum artık. "Yapamam," dedim. "Allah şahidimdir, dünyada hiçbir güç bunu yapamaz. Sana kimsenin böyle bir zarar vermesine izin vermem." "Niye, niye?" diye ısrar ediyordu. Onun da gözleri yaşla dolmuştu ama bunun nedeni acı değil, öfkeydi. Çünkü Allah'a şükürler olsun sen bir kızsın. Ben senin yaşındayken oğlan çocuğuydum. Bunu anlatabilmek çok zordu. Gözümün önünden yüzlerce anı hızla gelip geçiyordu. "Oh, yine mi bu kız işi?" Heceleri vurgulayarak konuşuyordu. Sonra sustu, düşünüyordu. O sessiz dururken şehzadenin sesi yükselmişti koridorda. "Bağışlayan ve koruyan Yüce Allah'ın adıyla, Allah'a ve öbür dünyaya karşı görevlerinizi yerine getiriniz. Erkekler kızlardan daha üstün niteliklerle donatılmışlardır ki bu şekilde onları koruyabilsinler. Allah büyüktür, Allah yücedir." "Niye?" dedi, sesi bir mırıltıya dönüşmüştü. "Çünkü," dedim çaresizce, bu benim cevap veremeyeceğim kadar büyük bir soruydu. "Çünkü bu Allah'ın isteğidir." İşin kolayına kaçarak onu başımdan savabilmek için söylediğim bu kelimeler, ağzımdan çıkar çıkmaz beklenmedik bir şekilde tüm aklım dine karşı büyük bir merakla doluvermişti. Neredeyse bu mermer koridorda içine düştüğüm düşünce ve duygu karmaşasından ötürü yere düşecektim. Titreyerek çömeldim. "Zavallı Abdullah," dedi Gülruh. Elini uzatıp çeneme sevgiyle dokundu. "Seni kestikleri zaman ağladın mı?" "Biraz," diye geveledim. Anılar geri geliyordu. Ve bağırdım ve Allah'a isyan ettim. Ondan benim canımı da almasını istedim. "Şimdi ölmediğin için üzgün müsün?" "Hayır bir tanem, hayır. Ben söylediklerimi aslında ben de ilk kez fark ediyordum. Aslında sana her baktığımda Allah'a şükrediyorum." Düşüncelerim berraklaşmıştı. Böyle biri olduğum için minnettardım ona. Yoksa annesini nasıl kurtarabilirdim? Gülruh'u doğduğu andan itibaren izlemek haremde bir erkeğe nasip olamazdı. İlk dişleri, ilk adımları, bunları başka hiçbir erkek göremezdi. Sadece o ilahi güç ve hadım Abdullah bunu görebilirdi. "Ben de Allah'a şükrediyorum," dedi. Çocuksu bir dürüstlük içindeydi. Hala hafif hafif titriyordum. Ayağa kalkıp elini tuttum. "Ey sevgili Allah'ım, neredeyse onun aklını karıştıracaktım. Gel canım," dedim. "Haydi gidip annenin ilacını alalım."